Ayrım 4. Lisans EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Konu Kitabı. Sayfa 30. Okuyan Nalan Çiftçi. Karşılaştırma. İki kavramın birbirine benzeyen ya da benzemeyen yanlarını tek tek ya da bir arada belirtmeye karşılaştırma denir. Karşıt kavramları bir cümle veya paragrafta vermek karşılaştırma değildir. Bu kavramların karşılaştırıldığı yön belirtilmelidir. Atasözleri ve deyimler halk tarafından oluşturulur. Halkın yaşamı değerlendirişini, olaylara bakışını ortaya koyan özlü sözlerdir. Oysa imge sanatçı tarafından yaratılır ve imgelerin çözümlenebilmesi sanatsal birikimi gerektirir. Örnekleme. Örnekleme, düşünceye bir somutluk kazandırmaktır. Böylece düşünceyi okurun belleğinde kalıcı olması sağlanır. Örnekleme, bir düşüncenin kanıtlamanın ve okuyucuyu etkilemenin en iyi yoludur. Örneklemede kişinin adı, eseri veya olay örnek verilebilir. Sanatçılarımızın çoğu dile gereken önemi vermiyor. Yazarların üslupları güzel de olabilir, kötü de. Ama dili kötü olamaz, olmamalı. Caldwell'in üslubu ile E. Allan Poe'nun üslubu arasında dağlar kadar fark var ama İngilizceyi ikisi de yanlışsız kullanıyor. Tanık gösterme. Anlatmak istediğimiz düşünceyi geliştirebilmek amacıyla ilgili konuda güvenilir kişilerin sözlerinden yararlanmaktır. Tanık göstermede tanık olarak seçilen kişinin sözü ya da adı tırnak içerisinde gösterilir. Yazınsal yapıtları belli sınıflara ayırırken ölçüt alınan tek şey yapıtın biçim özelliğinden başka bir şey değildir. Şiirle düz yazıyı ayıran anlattıkları şeyler değil, biçimdir. Can Yücel'e "Şiir düz yazıyla yaklaştıkça toprak kaybeder" sözünü söyleten başka ne olabilir ki? Benzetme. Aralarında benzerlik olan iki şeyden benzerlikçe zayıf olanının güçlü olanla anlatma yoludur. Benzetme aynı zamanda bir söz sanatıdır. Halkın sözlü gelenek ürünleri modern edebiyatın, modern şiirin buzdağlarına olduğu gibi denizin dibinde görünmeyen bölümünü oluşturur. Aralarındaki bağlantı bugün çoktan silinmiş gitmiş gibi görünse bile dünyaya, insanlara, olaylara bakış, dış dünya karşısında takınılan tavır temelde aynı kalmaktadır. Somutlama. Soyut, anlatılması güç olan kavramları başka kavramlar aracılığı ile görünür kılmaya somutlama denir. Somutlama daha çok örnekleme ve benzetmeler yoluyla yapılır. Umut, bir çocuğun öpen ağzı demektir. İyi niyetli, çalışkan yürekli bir adamın, bir kadının gülen yüzü demektir. Öğreten soru. Sanat, bilinmeyeni ortaya çıkarken yeni soruların, bilinmeyenlerin peşine düşürür insanı. Bu yönüyle doğadaki ve insandaki güzellikleri belirgin kırar. Oysa bilim, sanatın tam tersine kanıt peşinde koşar. Bilim, insanının bütün uğraşı kanıtlar ve mantıksal açıklamalar bularak iddiasının doğruluğunu göstermektedir. Sanatçı ise algı alanına giren somut ya da soyut varlıkları sezgisel olarak yeniden keşfedip estetik bir düzen içerisinde yorumlayarak insanların duygu dünyasını zenginleştirmeye çalışır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır? 2012 ÖMMS bölü G gör işt 2. A. Tanık gösterme. B. Abartma. C. Karşılaştırma. D. Sayısal verilerden yararlanma. E. Örnek gösterme. Cevap Ceyhan. D. Paragraf. Ses, dildeki en küçük yapı birimidir. Sesler sözcükleri, sözcükler cümleleri, cümlelerse paragrafları oluşturur. O halde paragraf, bir düşünceyi ifade etmek için kurulmuş cümleler topluluğudur. Paragraf biçimce ve anlamca bir bütündür. Paragrafta cümleler bir zincir gibi birbirine bağlıdır. Aynı amaca yönelmiş cümleler, dil ve düşünce yönünden bir bütünlük oluşturamazsa paragraf oluşamaz. Paragraflar bir cümleden oluştuğu gibi birkaç cümlenin bir araya gelmesiyle de oluşur. Ancak cümle sayısı ne olursa olsun paragraf tek bir düşünce etrafında gelişir. Paragrafın konusu. Konu, yazarın üzerinde duracağı, söz söyleyeceği bir düşünce, bir duygudur. Yazar bu parçada ne üzerinde durmakta, ne anlatmakta, ne hakkında söz söylemektedir sorularının yanıtı paragrafın konusunu belirler. Uyarı. Paragrafın konusuyla ilgili soru kalıpları şunlardır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir? Bu parçada aşağıdaki konulardan hangisi tartışılmaktadır? Bu parçada yazar neden yakınmaktadır? Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmaktadır? Bu parçanın bütününde neden söz edilmektedir? Paragrafın yapısı. Paragrafta da diğer yazı türlerinde olduğu gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunur. Bu bölümler arasında anlamlı bir bütünlük söz konusudur. 1. Giriş cümlesi. Paragrafta işlenecek konunun öne sürüldüğü kısımdır. Giriş cümlesinde anlatılmak istenen konu kısaca ortaya konur. Giriş cümlesi bir tanım, soru ya da açıklama cümlelerinden oluşabilir. Gelişme bölümündeki cümleler dil ve düşünce yönünden giriş cümlesine bağlıdırlar. Paragrafın giriş cümlesiyle ilgili soru kalıpları şunlardır. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir, olamaz? Bu paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir, getirilemez? Bu parçayı aşağıdaki cümlelerden hangisiyle başlatmak uygun olur? Düşüncenin akışına göre bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 2. Gelişme cümlesi. Bu bölümde parçanın konusu ve ana düşünce çeşitli örneklerle açıklanır. Yardımcı düşünceler örneklerle bu bölümde yer alır. 3. Sonuç cümlesi. Paragrafta iletilmek istenenlerin açıklanıp geliştirildikten sonra bir yargıya ya da sonuca varıldığı cümledir. Sonuç cümlesinin işlevi, sonucu kısa, yalın ve özetleyici bir şekilde anlatmaktır. Not. Paragrafın sonuç cümlesiyle ilgili soru kalıpları şunlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir, olamaz? Bu paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilebilir, getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başına da sonuna da getirilebilir? Bu parçanın sonuna aşağıdaki cümlelerden hangisi getirildiğinde anlam bütünlüğü bozulmaz? Bu parçanın son cümlesinin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun olur? Bu parça düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? Öğreten soru. Sanatçı, dünyayı kendi yaratma alanı içinde gören ve algılayan kişidir. Dünyayı film kareleri biçiminde görmeyen bir sinema yönetmeni, oynayacağı rolde canlandıracağı karakteri kendi benliğinde duyumsayamayan bir tiyatro oyuncusu, daha resmi yapmaya başlamadan önce dünyaya tuvalinin renkleriyle bakmayan bir ressam düşünülemez. Öte yandan, sanatsal çalışma sürecinde oluşturulan biçimlerin yeni yeni düşüncelerin gelişmesine kaynaklık ettiği de bir gerçektir. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 2012 ÖMMSG Gör İşt -2. A. Bu yönden biçimlerin dünyası ile yaratıcı düşüncenin oluşması arasında bir karşılıklı ilişkinin varlığından söz edilebilir. B. Bu açıdan bakılınca yaratmadaki başarıyla yaratıcının dış gücü arasında doğrudan bir bağ kurmanın zorluğu da anlaşılır. C. Bu bilgiler ışığında sanatçının özgürlüğünü, seçtiği konunun bile sınırlayamayacağını söyleyebiliriz. D. Bu durum, görsel sanatlara özgü bir tekniğin kurmaca yazında da kullanılabilmesini açıklar niteliktedir. E. Bu nedenle sanatçının, sanat çevreleriyle bağının korumasının önemi üzerinde durulmaya değer bir konudur. Cevap A. Öğreten soru. Yazar olmak isteyenlere neler önerirsiniz? Sürekli bu soru soruluyor. Şöyle cevaplıyorum. Yapmayın, vazgeçin. Yalnızlığın ve parasızlığın tutsağı olmayın. Eğer beni dinlerse, bu kadar kolay vazgeçerlerse yazar olamayacakları bellidir. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 2012 ÖMMS G Gör İşt 2. A. Fakat yaşadıklarıma bakınca gençlerin bu yolda zaman harcamalarını istemem. B. Ama yazmaya devam ediyorlarsa içlerinde vardır, yazar olurlar zaten. C. Ne var ki birikimlerini bu yolda değerlendirmeleri konusunda onları yüreklendirmem gerekir. D. Bu nedenle kendilerinden önce yazanların, deneyimli sanatçıların yapıtlarını incelemelidirler. E. Oysa deneyimli bir sanatçı, yazar olmak isteyenlerin ilk ürünlerine bakarak başarılı olup olamayacaklarını kestirebilir. Cevap B. Öğreten soru. Arkeoloji bilimi yerleşik toplumları inceler. Bu nedenle göçebe arkeolojisiyle uğraşan bilim insanların temel sorunu arkeolojik bulgu elde edememeleridir. Çünkü göçebe toplulukların sürekli yerleşim yerleri ve kalıcı mimarileri yoktur. Konakladıkları kamp yerleri tarihsel süreçte doğa ve insan tarafından tahrip edilmiş, kaybolmuştur. Günlük yaşamda kullandıkları araç gereçler doğada kolayca yok olan malzemelerden üretilmiştir. Bu bakımdan göçebe topluluklarla ilgili arkeolojik bulgular büyük ölçüde ölü gömme etkinliklerinin yapıldığı mezarlıklardan gelmektedir. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 2012 ÖMMSG Gör İşt 2. A. Aslında göçebelere ait mezarlık alanlar genellikle 3 katmandan oluşmaktadır. B. Bu konuya somut bir katkıda bulunacak arkeolojik kazıları yapacak uzmanların sayısı azdır. C. Mezarlarla aynı katmandaki kimi seramikler bu tür kalıntıların tarihlerinin saptanmasını sağlamıştır. D. Buna karşın kaynaklar sosyal, tarih ve kültür öğelerinin algılanması konusunda yeterli bilgi içermiyor. E. Yani göçebe mezarlıklarını incelemek arkeologlar için bu toplulukları tanımada tek yoldur. Cevap E. 4. Paragrafın içinde boş bırakılan yeri tamamlama. Boşluğa getirilecek cümle, paragrafın konusuna, bakış açısına, mantığına uygun olmalıdır. Bunlardan birinin olmaması, o cümlenin boşluğa getirilmesini engeller. Not, bu konunun soru kalıbı aşağıdaki gibidir. Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir, getirilemez? Öğreten soru, eskiden bir film yönetmenlerini, arkadaşımız da olsa yazılarımızda çalışmalarındaki yanlışlarını, eksiklerini çekinmeden dile getirebilirdik. Şimdi yönetmenlerimiz özellikle genç olanlarsa pek hoşgörülü değil. Aslında doğaldır. Herkes kendi filmini kötü de olsa başyapıt sayar ve onunla ilgili eleştirileri okumak istemez. Tamam, bu işe yeni başlayan yönetmenleri desteklemek de gerekiyor ama övgü değeri olmayan bir filmi översen nokta nokta olursun. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 2012 ÖMMSG Gör İşt 2. A. O yönetmene iyilik değil, kötülük yapmış. B. Sana güvenenleri düş kırıklığına uğratmış. C. Sanatın insanlar üzerindeki etkisindeki azaltmıştır. D. Eleştirmen olarak inandırıcılığını yitirmiş. E. Yönetmenin gelişmesini engellemiş. Cevap C. 5. Paragraf oluşturma. Bu tarz sorularda verilen cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulması istenildiğinde hangi cümlenin baştan ikinci, baştan üçüncü, baştan dördüncü veya sonuncu cümle olduğunun bulunması istenir. Şunu unutmamak gerekir ki, paragrafta bir bütünlük sağlanabilmesi için verilen cümlelerin anlam ve dil özelliklerine göre sıralanması beklenir. Verilen cümleler arasında bağlantı iyi sağlanamazsa, cümleler arasında boşluk ve anlam bulanıklıkları meydana gelir. Bu nedenle paragrafın cümleleri bir zincir gibi birbirlerine bağlanmalıdır. Her bir cümle kendisinden önceki veya sonraki cümle ile anlam açısından birbirini tamamlamalıdır. 6. Düşüncenin akışını bozan cümle. Bir paragrafta tek bir konu vardır. Paragrafı oluşturan cümleler o konuyla ilgili olmalıdır. Metin içindeki konunun dışına çıkan cümleler paragrafın akışını bozan cümlelerdir. Paragrafın akışını bozan cümle hem konuya hem de ana düşünceye uygun olabilir. Önemli olan bu cümlelerin kendinden önceki ve sonraki cümlelerle anlamca mantıkça ilgili olup olmadığıdır. Cümle konuyla ilgili bile olsa sırf akışa uygun olmadığı için paragrafın bütünlüğünü bozabilir. Not. Bu konu aşağıdaki soru kalıpları ile sorgulanır. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın akışını bozmaktadır? Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır? 7. Paragrafı ikiye bölme. Bir paragrafta tek bir konu işlendiğini daha önce belirtmiştik. Bu sebepten dolayı metin içinde ikinci bir olay veya konudan bahsediliyorsa ikinci bir paragraf oluşturulması gerekir. Paragrafın ikiye bölünmesi için illaki konu bulunmasına gerek yoktur. İlk üç cümlede kişinin fiziksel özelliklerinden, sonraki üç cümlede ise kişilik özelliklerinden bahsediyorsa da paragraf ikiye bölünmelidir. Çünkü cümleler arası anlam ilişkisi kurulmalıdır. Not, bu konu aşağıdaki soru kalıpları ile sorgulanır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? 8. Paragrafın yanıt olduğu soru cümlesini bulma. Bu tarz sorularda paragrafın konusu ve bakış açısı ile seçeneklerdeki soru cümlelerinin birbiriyle örtüşmesi beklenir. Bu soru cümlelerinin özellikle paragrafın giriş cümlesi ile uyumlu olmalıdır. Not: bu konu aşağıdaki soru kalıpları ile sorgulanır. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir? Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? Öğreten soru. İlerleyen küresel iklim değişikliği ve dolayısıyla artan şiddetli hava olayları nedeniyle bahar alerjisi gibi rahatsızlıklar daha yoğun hissedilir oldu. Eskiden sadece baharda ağaçların çiçek açmasıyla artan polenler atmosfere yayılır ve ağzımıza, burnumuza, hatta ciğerlerimize kadar ulaşırdı. Özellikle de sıcak ve rüzgarlı havalardan sonra polenler havaya daha çok dağıldığı için bahar mevsiminde alerjik şikayetler artardı. Ancak şimdi iklim değişikliğinden hava sıcaklığında önemli artışlar oldu. Bunun sonucu olarak da havada önemli ölçüde artan alerjenler vücudumuzda hızla yayılıyor. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 2012 ÖMSS İŞT 1. A. Bahar alerjisini tetikleyen faktörler nelerdir? B. Alerjinin etkilerini vücudumuzda hangi organlarda hissederiz? C. Polenler neden baharda çoğalır? D. İklimde meydana gelen değişiklikler havayı ne bakımdan etkiler? E. İnsanların alerjiden korunmak için yapmaları gerekenler nelerdir? Cevap E. 9. Paragrafta başlık. Başlık, paragrafın içeriğini özetleyen kısa ve çarpıcı bir ifade olmalıdır. Kullanılan başlığın paragrafta ele alınan konunun bütününü aktarması gerekir. Not: bu konu aşağıdaki soru kalıpları ile uygulanır. Bu paragrafta en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu paragrafı geliştiren ve sürdüren bir yazı için aşağıdakilerden hangisi en uygun başlık olur? Paragrafta içerik. 1. Ana düşünce. Ana düşünce, parçada asıl anlatılmak istenen, konuyla ilgili olarak okuyucuya iletilmek istenen düşüncedir. Ana düşünce, paragrafta ya bir cümleyle belirtilir ya da tüm paragrafa düşünce olarak dağıtılır. Not: ana düşünce aşağıdaki soru kalıpları ile sorgulanır. Bu parçanın ana düşüncesi nedir? Bu parçada vurgulanan düşünce nedir? Bu parçanın yazarının asıl söylemek istediği nedir? Bu parçanın yazarının asıl anlatmak istediği nedir? Bu parçada nokta nokta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Yazar bu sözleriyle neyi belirtmek istemiştir? Bu parçada çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir? Bu parçada anlatılanları özetleyen yargı hangisidir? Öğreten soru. Ressamın dilinin nasıl yalnızca tüplerden çıkan rengarenk boyalar, tuval ya da kağıt oluşturmuyorsa, bir yazarın dilini oluşturmada da yalnızca sözcükler yeterli olmaz. Önemli olan bu malzemelerin özgün biçimler yaratacak bir tutumla kullanılmasıdır. Bu parçada sanatsal yaratılarla ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 2012 ÖMSS İŞT 1. A. Her alanın kendisine özgü gerekçeleri vardır. B. Sanat alanında konular sınırlı ama bunların işlenişi her dalda farklıdır. C. Kendinden öncekilerden izler taşır. D. Belirli kurallara bağlanma onları sıradanlaştırır. E. Sanatçı yapıtını oluşturma sürecinde ona kendinden bir şeyler katar. Cevap E. Öğreten soru. Uçak yolculuklarında hostes, gerekli açıklamaları yaparken yolcuların acil bir durumda oksijen maskesini çocuklarından bile önce kendilerine takması gerektiğini belirtir. Bunun gibi hayatta da mutluluğu diğer yolculara yardım ederek buluruz ama bunu yapabilmek için önce kendimiz hayatta kalmalıyız. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 2012 ÖMSS İŞT 1. A. Öteki insanlara destek olmak için özverili davranmak gerekir. B. Ağır sorunlar yaşayanlar bunları çözebilme gücünü kaybederler. C. Yaşamın güzelliklerini başkalarıyla birlikteyken daha kolay görebiliriz. D. Ancak yaşamımızı sürdürebilirsek başkalarına yararlı olma hazzını tadarız. E. Mutlu olmak başkaları için yaşamayı gerektirir. Cevap D. 2. Paragraftan yargı çıkarma. Paragrafta yargı çıkarma, paragraftan yola çıkarak seçenekleri doğrulamak ya da çürütmektir. Bir paragrafta bir ana düşünce olmasına rağmen birden çok yardımcı düşünce olabilir. Yardımcı düşünceler ana düşünceye her zaman paralellik gösterir. Not: Bu konu aşağıdaki soru kalıpları ile sorgulanır. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir, çıkarılamaz? Bu parçada aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir, ulaşılamaz? Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir, değinilmemiştir? Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmiştir? Öğreten soru. Farkında olsak da, olmasak da edebiyatımızda bir değişiklik söz konusu. Kadınlar edebiyata damga vurmakla kalmıyor, aynı zamanda edebiyatımızın tamamını biçimlendirip yönlendiriyor. Bu parçada kadın yazarların hangi yönü belirtilmiştir? 2012 ÖMSS İşt 1. A. Başkaları ile yarış içerisinde olma. B. Varlığını duyumsatma ve gösterme. C. Eski olan her şeye tepki gösterme. D. Başarılı yapıtları örnek alma. E. Toplumu değiştirmeyi amaçlama. Cevap B. Öğreten soru. Kapadokya mutfağı modernleşmeye direnememiş, bölgedeki lokantalarda yöresel yemekleri bulmak oldukça zordur. Sadece birkaç gözü kara işletmeci eski lezzetleri yaşatma ve tanıtmak için çabalamaktadır. Yöresel yemeklerle ilgili bu parçada aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 2012 ÖMSS İşt 1. A. Yapmayı sürdürmenin bir cesaret işi olduğu. B. Farklı yöntemlerle yapıldığı. C. Yapmanın zahmetli ve zor bir iş olarak değerlendirildiği. D. Malzeme bulmada zorluk çekildiği. E. Kişisel tercihlerin göz önünde bulundurulması gerektiği. Cevap A. Öğreten soru. Dünyayı kavrama biçimimiz, yaşadığımız kültürün ve uygarlığın çizdiği sınırlar içerisinde olur genellikle. Bir Eskimo ile bir İngiliz'in dünyayı algılayışı bu yüzden birbirine benzemez. Her ne kadar küreselleşen dünyada iletişim teknolojisinin nimetleri sayesinde uygarlıklar birbirleriyle yoğun bir ilişki içerisinde olsa da bu her zaman olumlu sonuçlar doğurmuyor. Çünkü kültürler arası ayrılıkları bir zenginlik olarak görenlerin iyimserliğiyle, bir çatışma kaynağı olarak görenlerin iyimserliğiyle, bir çatışma kaynağı olarak görenlerin karamsarlığı, dünyanın geleceğini biçimlendirecek bir eğitim olarak önümüzde duruyor. Bu parçada kültürlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 2012 ÖMSS G İşt 2. A. Bakış açılarını biçimlendirdiğine. B. Toplumun tarihsel gelişimini yansıttığına. C. Yakınlaşmalarının farklılıkları gidermediğine. D. Algılanışların karşıtlıklar içerdiğine. E. Toplumdan topluma değişkenlik gösterdiğine. Cevap B. Öğreten soru. İyimserlik, yaşama daha olumlu bakabilmenin yollarından biri. Ayrıca her bakımdan daha iyi bir yaşamı garanti ediyor. Örneğin, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, daha az hastalanmamızın, kısa sürede iyileşmemizi ve daha sağlıklı olmamızı sağlıyor. Böyle kişiler işlerinde ve sosyal yaşamlarında daha başarılı oluyorlar. Ancak bunların kendilerinin ve çevrelerinin iyi vakit geçirmesini sağlayan esprili insanlar oldukları görünüyor. Hoşgörü kültürleri de geniş. Daha kolay affediyorlar, küskünlükle, kinle, nefretle, düşmanlıkla, kıskançlıkla pek tanışmıyorlar. Öfke kontrolleri güçlü, uykuları daha derin ve uzun. Bu parçada söz edilen insanların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? 2012 ÖMSS G Gör İşt 2. A. Gelecekle ilgili planlar yapmaktan kaçınmadıklarına. B. Yapmak istediklerini zorlanmadan gerçekleştirdiklerini. C. İçlerinde olumsuz duygulara yer vermediklerine. D. Kendilerini denetim altında tutabildiklerine. E. Bağışlayıcı bir yapıya sahip olduklarına. Cevap A. Anlatım çeşitleri 1. Test. 1. Kaldırmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A. Sabah oldu diye herkes erkenden kaldırıyor. B. Ayşe ve Nur bugün sofrayı beraberce kaldırdılar. C. Doğrusunu istersen bazen bu tempoyu kaldıramıyorum. D. Bu araba bu kadar yükü kaldırmaz. E. Arka bahçedeki duvarı 1 metre daha kaldırmak iyi olacak. Cevap C. 2. Aşağıdakilerden hangisinde saymak sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? A. Anlam, bir şeyin sayısını belirtmek. Kullanım, gökteki yıldızı sayan olur mu? B. Anlam, sayıları arka arkaya belli bir sırayla söylemek. Kullanım, okuldaki öğrenciler rakamları bir ağızdan sayıyordu. C. Anlam, önemsemek, önem vermek. Kullanım, Ahmet Efendi'yi akrabamız sayıyorduk. D. Anlam, saygı göstermek, hürmet etmek. Kullanım, bu insanları hep sevip saymışımdır. E. Anlam, öyle kabul etmek, varsaymak. Kullanım, sayın ki bu sınavı kazanamadınız. O zaman ne olur? Cevap C. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlanmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? A. Beni ona bağlayan en önemli neden dürüst olması. B. Hırsızı yakalayıp ellerini arkadan bağladılar. C. Kravatını düzgünce bağladıktan sonra taktı. D. Kıyıya yanaştıktan sonra tekneyi bağladık. E. Kilidi bozulan kapıyı telle bağladık. Cevap A. 4. Bu bölgenin şehir suyu ihtiyacını karşılayan Dimçay için yörenin kalbidir diyebiliriz. Yöre Dimçay sayesinde ayakta durabiliyor. Bu cümlede geçen yörenin kalbi sözüyle Dimçay'a yönelik anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? A. Yörenin en eski yeri olması. B. Yörenin kimi ihtiyaçları için vazgeçilmez olması. C. Yörenin en güzel ve hareketli yeri olması. D. Yörenin tanınmasında etkili olması. E. Yörenin doğal kaynaklarının en iyi yeri olması. Cevap B. 5. Avcılık ve toplayıcılıktan tarıma ve yerleşik düzene geçiş öylesine o kadar önemli etkileri, sonuçları olan kapsamlı, geniş bir devrimdi ki, ondan sonra hiçbir olay oluşan durum, İnsanoğlunun yaşamını bu ölçüde değiştirememiştir. Bu cümlede numaralanmış sözlerden hangisi ayraç içinde verilen anlamla uyuşmamaktadır? Öylesine o kadar, etkileri sonuçları, kapsamlı geniş, devrim yenilik, olay oluşan durum. A. 1. Öylesine o kadar. B. 2. Etkileri sonuçları. C. 3. Kapsamlı geniş. D. 4. Devrimdi, yenilikti. E. 5. Olay oluşan durum. Cevap B. 6. Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma söz konusudur? A. Vazonun içindeki güllerin yerine karanfilleri koyunca oda daha güzel göründü. B. Arkadaşlarımızla tatil günleri bir araya gelmeye özen gösterirdik. C. Dün gece projeyi bitirmek için uğraştım. D. Televizyon karşısında zamanını harcıyordu. E. Okuldan eve her döndüğümde annem beni kapıda karşılardı. Cevap A. 7. 1. Hızlı okuma eğitiminde hız birinci adımdır. 2. Hız, bir metnin sonuna ulaşma süresini değil, bir metinden bilgileri alma süresini anlatır. 3. Bunun için hızlı okuma becerilerini geliştirmek gerekir. 4. Okuma hızı dakikada okunan kelime veya harf sayısı ile ölçülmektedir. 5. Sesli okuma ve sessiz okumak için ayrı ölçekler kullanılmaktadır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümlede hızlı okuma eğitiminin başat öğesi belirlenmiştir. B. İkinci cümlede bir kavramla ilgili açıklamalarda bulunulmuştur. C. Üçüncü cümlede bir koşuldan söz edilmiştir. D. Dördüncü cümlede bir etkinliğin nasıl yapılacağına değinilmiştir. E. Beşinci cümlede okuma etkinliğinin bir iki türü olduğu belirtilmiştir. Cevap E. 8. Aşağıdakilerden hangisinde bir yakınma söz konusudur? Günümüzde eli kalem tutan herkes kitap yazmamalı. B. Yazar olabilmek için uzun bir yol gerekir. C. Sanatın hangi dalı olursa olsun önce eğitim alınmalıdır. D. Yazar dönem özelliklerini kitabının temel çıkış noktası olarak ele almış. E. Kitapların içeriği neredeyse birbirinin aynı. Cevap E. 9. 1. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, yüzlerce yeni gezegenin varlığını keşfettiklerini ve bunlardan 5'inin Dünya'yı andırdığını açıkladı. 2. Kepler Uzay Teleskobu sayesinde keşfedilen yaklaşık 500 gezegenden 5'i Dünya'yı hemen hemen aynı büyüklükte. 3. Bu gezegenler yeni bir yaşam alanı olabileceği söz konusunu da gündeme getiriyor. 4. NASA'nın bu açıklaması varlığı bilinen gezegen sayısında da artış olduğunu gösteriyor. 5. Ancak Amerikalı bilim insanları henüz doğrulamaları gereken bazı verilerin daha çok araştırma gerektiğini söylüyorlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerde hangisinde çıkarım söz konusudur? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Cevap D. 10. 1. Uykusuzluk sadece çocuklara değil yetişkinlere de zarar veriyor. 2. Yeterli uyku almayanlar iyi ve düzenli uyuyanlara göre daha kilolu oluyor. 3. Günümüzde her 4 kişiden biri yeterli miktarda uyumadığı için fazla kilodan şikayet ediyor. 4. Yeterli uyku almayan kişiler özellikle trafikte daha agresif oluyor. 5. Sinirleri gergin olan kişi daha çok yiyor, gerginliğini yiyerek atmaya çalışıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik yönünden diğerlerinden farklıdır? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 Cevap C. 11 Aydın olmak, her devirde kaynağa gitmek, şundan bundan ödünç alınan bir kadehten değil de yaşanılan kültürden yararlanmak, yani kendi avucundan kana kana içmek demektir. Bu cümlede geçen altı çizili kendi avucundan kana kana içmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Çalışmalarında nesnel yargılara yer vermek. B. Kişisel görüşlerden yararlanarak çalışmak. C. Yazdığı konularda başından geçen olaylardan etkilenmek. D. Çalışmalarında yaşadığı toplumun birikimlerinden yararlanmak. E. Yazılarını kolay ve anlaşılır yazmak. Cevap D. 12. 1. Okumak için harf desenlerinin önemli bir bölümüne gerek yoktur. 2. Bazı harflerin uzun çıkıntıları ile bacakları estetik amaçlıdır. 3. Bir kelimeyi tanımak için bu çıkıntılar ve bacaklar hiç önemli değildir. 4. Bunlar kelimelerin yazılışına ilişkin süslemelerdir. 5. Bunun gibi cümle düzeyinde de dil ve dile ilişkin süslemeler vardır. 6. Okurken söz konusu süslemeleri atarak zaman kazanabilirsiniz. 7. Yararlanılacak bir metin okunuyorsa cümleye asıl anlamı veren kelimeler üzerinde durulmalı, gereksiz yerler atlanmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümle ve ikinci cümle arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. B. Üçüncü cümle biçimce olumsuz, anlamca olumludur. C. Dördüncü cümlede, üçüncü cümlede verilen açıklamanın gerekçesi belirtilmiştir. D. Beşinci cümlede, İki durum arasında ilişki kurulmuştur. E. 7. cümlede bir koşul ileri sürülmüştür. Cevap B. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayıflanma anlamı vardır? A. Amacım zengin olmak değil, işimi iyi yapmak. B. Çok istememe rağmen bir türlü sahnede izleyemedim bu şarkıcıyı. C. Filme yetişmek istiyorsan elini çabuk tutmalısın. D. Daracık İstanbul Boğazı'ndan sonra sizi soğuk bir dünya bekliyor. E. Asla güneşe karşı fotoğraf çekmeyin. Cevap B. 14. 1. Öğretmen konuyu anlamayanların parmak kaldırmasını istedi. 2. Ancak çocuklardan bir kısmı parmak kaldırdı. 3. Öğretmen kalemleri bırakmalarını söyledi. 4. Öğrenciler dinliyor, farkında olmadan birileri konuşuyordu. 5. Bu öğretmenin sinirlenmesini ve konuyu kesmesine neden oldu. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangileri arasında neden-sonuç ilişkisi vardır? A. 1 ve 2 B. 2 ve 3 C. 2 ve 5 D. 3 ve 4 E. 4 ve 5 Cevap E. 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sitem söz konusudur? A. Sen yanımda olmasaydın bu sıkıntıları kolay atlatamazdım. B. Onca sıkıntının ortasında beni yapayalnız bırakıp gittin. C. Onun bana bugüne dek bir sıkıntı vermediğini bilmelisin. D. Her insanın sıkıntılarla boğuştuğu dönemler vardır. E. Bir sıkıntın olursa yardım için her zaman yanındayım. Cevap B. 4. ayrımın sonu sayfa 43.